Ayrım 12.
Kabre girerek sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş bir genci oturuyor gördüler ve çok şaştılar. O da onlara dedi, şaşmayın, siz haça gerilmiş olan Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O kıyam etmiştir, burada değildir, işte onu koydukları yer. Fakat gidin onun şakirtlerine ve Petrus'a deyin. O sizden önce Galile'ye gidiyor. Size dediği gibi kendisini orada göreceksiniz. Markos, Bab 16, Taksim 1-8. İsa peygamber Zeytinlik Dağı'nda daha önce gerçekten de böyle bir kehanette bulunmuştu. Mezarda karşılaşılan beyaz kaftanlar giymiş genç büyük bir ihtimalle Arimetiyalı Yusuf'un adamlarından biriydi ve İsa peygamberin kendilerini Galile'de bekleyeceğini haber vermek için orada bekliyordu. İsa peygamberin yukarıda söz edilen kıyam etmesini ruhsal bir fenomen olarak yorumlayanlar da vardır. Onlara göre İsa peygamber öldükten sonra astral bedeniyle ruhsal bir fenomen olarak şakirtlerine görülmüştür. Kıyam etmek demek, mecazi anlamını bir kenara bırakacak olursak, en basit anlamıyla ayağa kalkmak demektir. Burada İsa peygamberin kıyam etmesi de en basit anlamıyla ayağa kalktığı anlamında kullanılmış olması daha akla yatkın gelmektedir. Çünkü eğer ruhsal bir fenomen söz konusu olacaksa, yani astral bir görünümle şakirtlerine kendisini gösterecekse, niçin bulunduğu yerden 170 km uzaklıktaki Galile'yi buluşma yeri olarak seçsin ki? İsa peygamber ruhsal varlık olarak havarilerine dilediği her yerde ve dilediği her zaman görülebilirdi. İsa peygamberin Galile'yi işaret etmesinin en önemli sebebi ruhsal bir varlık olarak değil, etten kemikten canlı bir insan olarak yaşamına devam etmesinden ötürüydü. Çünkü Galile, Roma'nın hakimiyet alanının dışındaydı ve orada en cesur ve sadık yandaşları bulunmaktaydı. Saklanması çok daha kolay olacaktı. Unutulmamalıdır ki artık İsa peygamberi herkes öldü biliyordu ve bunun asla zedelenmemesi gerekmekteydi. Bunun için de kimseye görülmeden buralardan bir an evvel uzaklaşması gerekiyordu. Ancak en yakın dostlarına henüz daha Galile'ye gitmeden önce de görülmüş olduğunu yine İncil'de anlatılanlardan anlıyoruz. İsa kendisi ortalarında durup onlara, "Size selamet," dedi. Fakat onları yılgınlık aldı ve çok korkarak bir ruh gördüklerini sandılar. Ve onlara dedi, "Neden şaşıyorsunuz? Niçin yüreğinizde düşünceler doğuyor? Ellerime, ayaklarıma bakın. Bizzat benim, kendim. Bana ellerinizi sürün ve bakın. Çünkü bende olduğunu gördüğünüz gibi bir ruhta et ve kemik yoktur." Bunu söyledikten sonra o anda hala derin yaralı olan ellerini ve ayaklarını onlara gösterdi. Onlar sevinçten henüz inanmayıp şaşmaktayken onlara dedi, "Burada yiyecek bir şeyiniz var mı?" Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. Onu aldı ve önlerinde yedi. Luka, Bab 24, Taksim 36-43. Bu anlatımlardan da İsa peygamberin ruhsal bir varlık olarak değil, canlı bir insan olarak görüldüğü tüm açıklığıyla ortadadır. Güvenlik açısından İsa Galile'ye hareket etmeden önce havarileriyle hep kapalı yerlerde ve büyük olasılıkla geceleri buluşmaktaydı. Fakat Galile'ye gidişi sırasında ve Galile'de çeşitli yerlerde çok sayıda kişi tarafından görülmüş olduğu tarihi kayıtlara da geçmiştir. Günümüze kadar ulaşabilen belgeler İsa peygamberin 500'den fazla kişi tarafından görülmüş olduğunu ifade etmektedir. İsa peygamberle karşılaşanlar arasında Pavlus da bulunmaktadır. Sadece Hristiyanlığın temellerini atmasıyla değil, aynı zamanda o devirde meydana gelen olayları günümüze aktarmasından dolayı iyi bir tarihçi olarak da kabul edilen Pavlus'un ilk başta koyu bir ferisi olduğu bilinmektedir. İsa peygamber ile karşılaşıncaya kadar İsa peygambere inananlara büyük eziyetler yaptığı bizzat İncil'deki anlatımlardan da bellidir. Zaten kendisinin kaleme aldığı İncil'in Resullerin İşleri bölümünde bunu kendisi de kabul eder. Ve Saul, dipnot, Pavlus'un ilk ismi Saul'dür, İsa peygamberin öğretisine girdikten sonra ismini değiştirmiştir. Hala Rabbin şakirtlerine karşı tehdit ve katil soluyarak başkâhine geldi. Ve erkek olsun, kadın olsun bu yoldan olanları bulursa bağlı olarak Yeruşalim'e getirebilsin diye başkâhinden Şam'a havralara mektuplar istedi. Resullerin İşleri, Bab 9, Taksim 1-2. Neden özellikle Şam'a? Ferisiler İsa'nın hayatta kaldığını ve Şam'a doğru kaçtığını duymuş muydu? Büyük bir ihtimalle evet. Pavlus da İsa peygamberin havarilerini ve yakın dostlarını, hatta belki de İsa peygamberi tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek için yola çıkmıştı. Ancak işler düşünüldüğü gibi gelişmedi. Nasıl mı? Kendi anlatımından takip edelim. Ve yolda giderken Şam'a yaklaştığı zaman vaki oldu ki, gökten bir nur ansızın çevresinde parladı. Ve yere düşüp bir sesin kendisine, "Saul, Saul, niçin bana eziyet ediyorsun?" dediğini işitti. O da, "Ya Rab, sen kimsin?" dedi ve o dedi, "Ben eza ettiğin İsa'yım. Fakat kalk ve şehre gir ve ne etmen gerekir sana söylenecek." Onunla yolculuk eden adamların nutku tutulup durdular. Sesi işitiyorlar fakat kimseyi göremiyorlardı. Resullerin İşleri, Bab 9, Taksim 3-7. Bu anlatımdan İsa peygamberin fiziksel olarak değil, ruhsal olarak Pavlus ve adamlarıyla irtibata girdiğini anlıyoruz. İsa peygamberin yaşamı incelendiğinde dini literatürlerde mucize adı verilen çeşitli tipteki parapsikolojik fenomenleri, telepati, duru görü, telekinezi, ışınlanma, şifacılık vesaire rahatlıkla kullandığı görülmektedir. Bu tür fenomenlerin özellikle o devirde yaşayan insanların üzerinde önemli etkiler meydana getirdiği biliniyor. Hatta bu tür parapsişik fenomenler gösteremeyen bir peygamberin o devirlerde halk tarafından kabul görmesi bile mümkün değildi. Halk bu konularda bilgisiz olduğu için bu tür fenomenleri ilahi belirtiler olarak nitelemekte ve bu fenomenleri sadece peygamberlerin sergileyebileceklerine inanmaktaydılar. İsa peygamberin de zaman zaman bu tür fenomenlere başvurması bu nedenle son derece doğaldır. Örneğin Pavlus'a dematerialize olarak değil de normal yollarla görülse ve yolda normal bir insan gibi onun karşısına çıksaydı, büyük bir ihtimalle Pavlus, İsa peygamberin üzerine adamlarını salıp onu yakalatabilirdi. Ancak böyle bir psişik fenomen aracılığıyla Pavlus ile irtibata girmeyi seçmesi bir tarihin akışını değiştirmiştir. Evet, bu hiç de abartılı bir söz olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü herkesin bildiği gibi Hristiyanlık diye şu anda bir din varsa bu tamamen Pavlus'un sayesinde olmuştur. Gerçi bu dinin ne kadar İsa peygamberin öğretisinden uzak olduğundan bahsetmiştik ama yine de Pavlus olmasaydı bu kadarı bile gerçekleşemeyecekti. Hatta birçok araştırmacının dediği gibi eğer Pavlus İsa peygamber bu şekilde etkileyip ona bazı sorumluluklar vermeseydi İsa peygamberin öğretisi ve yapmaya çalıştıkları küçük bir İsrail tarikatı olarak kalabilirdi. Pavlus İsa peygamberin öğretisiyle karşılaşmadan önce bağnaz ve tutucu ferisilerden biriydi. Ferisilere fanatik bir tarzda sarılmış, kendi doğrularından başka hiçbir doğrunun var olabileceğini asla düşünemeyen, hırçın ve egoist mizaçlı bir yapıya sahipti. İyi bir konuşmacıydı. Onun bu özelliği Hristiyanlığın dinselleşmesinde önemli bir rol oynadığı da ayrı bir gerçektir. Ancak hiçbir zaman unutulmamalıdır ki fanatik bir ferisiden fanatik bir Hristiyan doğmuştur. Kendisini bütün gücüyle bu yeni dinin kurumsallaşmasına adamış olan Pavlus, Hristiyanlığı tüm Avrupa'ya taşımıştır. Zaten böylesine bir görevi de ancak Pavlus gibi hırslı bir kimse yapabilirdi. Nitekim İsa peygamber de bunu görmüş olmalı ki artık bu toprakları terk etmeden önce öğretisini diğer ülkelere yayma görevini Pavlus'a devretmiştir. İsa peygamber gibi geleceği rahatlıkla görebilen bir kişinin Pavlus'un bu işi ne şekilde yapabileceğini görmemiş olması düşünülemez. Demek ki nasıl olsa bir takım gerçeklerin açık bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasının gerekmediği gibi bir sonuca ulaşmış olmalı ki bu işi ona devretmiştir. İsa peygamberin bu davranışı insanın aşamalı aşağıya iniş sürecinde olduğunu göz önünde bulundurmasından kaynaklandığını hiç kuşku yoktur. Nitekim sadece havarilerin aktardığı bazı gizli bilgilerde bu inceliği yakalamak mümkündür. Eğer İsa peygamber insanın aşağıya iniş sürecinde değil de çıkış sürecinde dünyaya gelmiş olsaydı, kuşkusuz ki Pavlus gibi sırlara inisiye olmamış, dünyasal hırslarını yenmeyi henüz daha başaramamış olan bir kişiye böyle bir sorumluluk vermezdi. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında Pavlus'un insanlığın aşağıya iniş sürecine büyük bir yarar sağladığı su götürmez bir gerçektir. Zaten İsa peygamber de bunun böyle olması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Aynen diğer peygamberlerin yaptığı gibi o da sırlarını sadece çok küçük bir grupla paylaşmış, bunun haricinde ezoterik sırları ve inisiyatik bilgilerini halka yansıtmamıştır. Tevrat ve İncil'i daha önce inceleme imkanı bulmuş olan okuyucularımız görmüşlerdir. Gerek Tevrat'ta gerek İncil'de inisiyatik özellik taşıyan bilgiler çok azdır. Var olanların da üstü sembolik bir dil kullanılmak suretiyle örtülmüştür. Bu aslında sadece Tevrat ve İncil için geçerli olan bir özellik değil, tüm dinlerin ortak özelliğidir. Tevrat ve İncil'in geri kalan büyük bir bölümü ise o devirde yaşanan tarihsel olayların hikayeleştirilerek anlatılmasından ibarettir. Evet, biz yeniden İsa peygambere dönelim. Yeruşalim'den Galile'ye, oradan da Şam'a geçen İsa peygamber daha sonra izini kaybettirir. Hatta öyle bir kaybettirmiştir ki asırlarca bu ize rastlamak mümkün olamamıştır. Bu his ilk kez bazı tarihçilerin anlatımlarında kendisini hissettirir. Ezoterik kökenli gizli kayıtlarda İsa peygamberin Çarmıh'ta ölmediği ve Hindistan-Tibet yörelerinde gizli yeraltı uygarlığı Agartha'ya sığındığından söz edilir. Gerçekten de tarihi kayıtlarda tam bu döneme denk gelen yıllarda Filistin'den bir Mehdi'nin geldiği açıkça belirtilmiştir. Bu tarihi kayıtlardan söz konusu Mehdi'nin kendisini Yus Asaf olarak tanıttığını görüyoruz. Örneğin Keşmir'in ilk İslami tarihçisi Acem Mullah Nadiri, Tarihi Keşmir adlı eserinde bu gizemli kişinin ülkeye Kral Gopananda zamanında geldiğini yazmaktadır. Kral Gopananda yönetiminde birçok tapınak yapılmıştır. Süleyman'ın tahtında gerekli tamirlerin yapılması görevi Acemistanlı Süleyman'a verilmiştir. Hindular buna karşı çıkmıştır. Çünkü kralın kendisi Hindu değildir ve bu nedenle kutsal mezarı tamir ettiremez. Aynı zamanda Filistin'den Yus Asaf gelmiş ve Mesih olarak Keşmir'de faaliyet göstermeye başlamıştır. O kendisini gece gündüz işine adamış ve Keşmir halkına Tanrı'nın sözünü getirmiştir. Birçok kişi onu izlemiş ve onun öğrencisi olmuştur. Kral ondan Hinduları doğru yola sokmasını istemiştir. Süleyman'ın taht isimli bu tapınakta şöyle yazmaktadır. Yusasaf 54 yılında Mesih olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi İsrail'in nesillerinden gelmedir. Bu yazıtın varlığını asırlar sonra Hint tarihçisi Kıvaşa Haydar da teyit etmiş ve 17. yüzyılın başlarında bu yazıtın hala orada durduğunu yazmıştır. Şu anda Bombay Üniversitesi Orientalistik Enstitüsü'nde saklanan M.S. 115 yılında Sanskrit dilinde yazılmış bir başka belgede ise söz konusu bu esrarengiz yabancı hakkında daha açık bilgilere rastlanmamaktadır. Özetle aktarıyorum. Keşmir kralı Raja Shalevahin bir gün Himalaya dağlarında giderken beyazlar giyinmiş açık tenli saygıdeğer bir kişiyle karşılaşır. Adamın aydınlık bir görünüşü vardır. Kral Shalevahin ona kim olduğunu sorar, o da nazikçe cevap verir. Ben Bakire'den doğma Tanrı'nın oğlu diye bilinirim. Oldukça şaşıran kral karşısındaki yaşlı bilgiye dinini sorar. Yaşlı bilge benim dinim sevgiyi, hakikati ve yürek temizliğini öğretir. Her şeyin merkezinde olan Tanrı'ya hizmeti öğretir ve Tanrı sonsuzdur cevabını verir. Bu tarihi belge akıllara durgunluk veren bir gerçeği dile getirerek noktalanır. Bu kutsal adam ona Mesih İsa dendiğini söyler. Bunun üzerine kral onu selamlamış ve gitmiştir. Tarih bilimciler bu belgede söz edilen karşılaşma olayının M.S. 78-79 yılları arasında gerçekleşmiş olabileceğini söylüyorlar. O halde bu karşılaşma sırasında İsa'nın 80-85 yaşlar arasında olması gerekmektedir. Dipnot: İsa peygamberin doğum tarihi bilindiği üzere tam miladi takvimin sıfır kabul ettiği tarihte olmamıştır. İsa peygamberin doğumu sıfır kabul edilen tarihten daha öncelere rastlamaktadır. Yine bir başka tarihi belge. Acem tarih kitabı Negaristani Keşmir'de Kral Shalevahin'in Yus Asaf'a günlük işlerden kurtulması için evlenmesini tavsiye ettiği yazmaktadır. Kral ondan 50 kadın arasından birisini seçmesini istemiş ancak Yus Asaf hiçbirine ihtiyacı olmadığını ve istemediğini belirtmiştir. 1000 yıl önce yazıldığı sanılan Arap tarih kitabında da Yus Asaf'tan bahsedilir. O değişik ülke ve şehirlerden geçerek Keşmir adında bir ülkeye gelmiştir. Bu ülkede gezmiş ve ölene dek orada yaşamıştır. Yine aynı kitapta Yus Asaf'ın öğretisini Buşra ismiyle nitelediği yazılır. Bu son derece düşündürücü ve son derece önemli bir belgedir. Çünkü Buşra hem Arapça hem de İbranice'de İncil kavramını karşılayan bir kelimedir. Dipnot: Günümüzde bazı dini tutucu çevrelerin yeni doğan çocuklarına Buşra, Sena gibi isimleri sırf Kur'an'da geçiyor diye vermeleri moda haline geldiğine şahit oluyoruz. Hiçbir araştırma yapma gelenekleri bulunmayan bu çevrelerin Buşra'nın İncil, Sena'nın da İsa peygamberin son veda yemeği anlamına gelen isimler olduklarını bilselerdi, acaba yine bu isimleri çocuklarına verirler miydi çok merak ediyorum. Binlerce yıl öncesinden kalan tarihi belgeler böyle söylüyor. Şimdi günümüze daha yakın tarihi belgelere geçelim. Peki İsa peygamber öldükten sonra nereye gömüldü? Mezarı belli midir diye düşünen okurlarımızın olabileceğini düşünerek buna da hemen cevap vermeye çalışalım. Evet, mezarı bellidir ve yöre halkınca büyük bir saygı görmeye bugün de devam etmektedir. Ünlü araştırmacı Erik von Daniken tarafından da ziyaret edilmiş olan Srinagar'daki bu mezarın İsa sahibin mezarı olarak adlandırıldığı ilk kez Review of Religion dergisince Ekim 1909 sayısında belgeleriyle ortaya konmuştur. 1909-1911 yıllar arasında Keşmir'de araştırmalar yapan ve daha sonra bu araştırmalarından elde ettiği belgeleri kitabında yayınlayan Sir Francis Young Husband, Keşmir'de yaşayan ve kutsal bir kişi olarak yörede büyük bir saygı gören Yus Asaf'ın aynı zamanda bazı kişilerce İsa olarak da tanındığını ve Hindistan'daki gizli Kuadiyonu tarikatının kurucusundan Yus Asaf ile İsa'nın aynı kişiler olduğunu öğrendiğini açıkça anlatmıştır. Burada hemen belirtelim, İsa ismi Kur'an'da İbranice'deki İshu'dan gelen İsa'dır. Dünya ünlü Stern dergisi konuyu araştırmak için yıllarca önce muhabirlerini Hindistan'a yollamış ve uzun süre araştırmalarda bulunmuştu. Stern muhabirleri Bombay'daki Kardinal Gracias Valeriana, İsa peygamberin Hindistan'da yaşadığına dair ciddi kanıtlar bulunduğunu, bu konuda kardinal olarak ne tür bir açıklama yapabileceklerini sorduklarında aldıkları cevap ilginçti. Tanrı aşkına bu konuda sakın yazmayın. Ne var ki Stern dergisi ellerindeki tüm belgeleri kamuoyuna duyurmuştur. İsa peygamberin gizli sözleri. İsa peygamber diğer peygamberlerin de yaptığı gibi öğretisini hiçbir zaman halka açık bir şekilde sunmamıştır. Onun gizli öğretisiyle yüz yüze gelenler sadece ona çok yakın olan birkaç kişi ve havarileriyle kısıtlı kalmıştır. Hatta havarileri arasında bile bir ayrım yapmış ve her sırrı her havarisine söylememiştir. İsa peygamberin gizli öğretisiyle tanışabilenler de bu duyduklarını kendilerinden sonra gelen kuşaklara açık olarak değil, üstü örtülü bir şekilde sundukları için hali hazırda elimizde bulunan tüm belgelerde sembolik bir dil içermektedir. Ezoterik bir lisanla yazılı bu belgelerin başında Havari Thomas'ın kaleme aldığı el yazmaları gelir. Thomas'ın İncil'i olarak yurt dışında yayınlanan bu metinlere kilise maalesef yeterli ilgiyi göstermemiştir. İsa peygamberin gizli sözleri ve gizli öğretisinin bize anahtarını sunan bu tarihi belgeler, 1945 yılında Yukarı Mısır'daki Nag Hammadi bölgesinde bulunan el yazmalarıdır. İşte şimdi bu el yazmalarından bazı bölümler aktararak İsa peygamberin ezoterik şahsiyetini bir nebze de olsa hissettirmeye çalışacağız. 1. Bab. Ve o dedi, bu sözlerin yorumunu bulan ölümü tatmayacak. Thomas'ın aktardığı metinler bu sözlerle başlar. Kendi kaleme aldığı el yazmasının hemen başını, İsa peygamberin bu sözünü koyarak bu ve bundan sonra kaleme alacağı tüm sözlerin üstü örtülü olarak aktarıldığını, bu nedenle de bir yoruma ihtiyaç duyulacağını belirtmesi, bu sözlerin ezoterik bir dille yazılmış olduğunu açıkça ifade eder. Yukarıda geçen ölümü tatmama sembolü, İslamiyet'teki cennetin karşılığı olarak kullanılmış bir semboldür. Dünyadan mezun olmayı ve dünya spatyomunun üst kademelerini ve dünya spatyomundan çıkış ifade eder. Budizm'de karşılığı Nirvana'ya ulaşmaktadır. Nirvana'ya ulaşanların doğum ve ölüm çemberinden kurtulacaklarından söz edilmesi, bu seviyeye ulaşan varlığın artık dünyaya doğma mecburiyetinin kalmadığı, yani dünya spatyomundan çıkarak daha üstün imkanlı maddi planlara doğru yoluna devam edeceği anlamındadır. 2. Bab. İsa dedi, arayan aradığını bulana kadar aramayı bırakmasın ve bulunca şaşıracak ve şaşkınlıkta kalarak hayran olacak ve her şey üstünde hüküm sürecek. İnsanlığın gerçeğin peşinde koşarken aradığı açık bilgilerdir. İnsanın gerçekle karşılaştığında şaşkınlığa uğraması mevcut zanları ile ve kulaktan dolma bilgilerle karşılaşacağı gerçeğin son derece farklı olmasından dolayıdır. Her şeyin üzerinde hüküm sürmek sözü de insanın kozmik gerçeklerle yaşayacağı realitesini ifade eder. Ancak bu gerçeklerle karşılaşabilmek için insanın büyük bir arayış içinde olması gerektiğinin de altı çizilmiştir. 3. Bab. İsa dedi. Eğer size yol gösterenler işte melekut göktedir derlerse o zaman göğün kuşları önünüzde gidecek. Yok eğer melekut denizdedir derlerse o zaman balıklar önünüzde gidecektir. Fakat melekut hem içinizdedir hem dışınızdadır. Kendi kendinizi bilince o zaman bilineceksiniz. Ve siz diri babanın oğulları olduğunuzu bileceksiniz. Lakin kendinizi bilmezseniz o zaman fakirliktesiniz ve bu fakirlik sizsiniz. Bu babda son derece ezoterik sembollerle kapatılarak bir meselenin anlatılmasıyla karşı karşıya gelmekteyiz. Sembolleri teker teker açmaya çalışalım. Melekut sembolü İsa peygamberin öğretisinin temel unsurlarından biridir. Kendisinin de bağlı bulunduğu evrensel idari mekanizmasının hiyerarşik yapısı içindeki belli bir bölümünü ifade eder. Çoğu sözlerinde bu sembolü göklerin melekutu olarak ifade etmiştir. İkisi de aynı anlama gelen sembollerdir. Dipnot, evrensel idare mekanizması ve melekut sembolleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar kitabımızın ileriki sayfalarında yapılmıştır. İsa peygamberin baba olarak ifade ettiği sembolde bu planı yani melekut alemini ifade eder. Melekut göktedir derlerse o zaman göğün kuşları önümüzde gidecek, yok eğer melekut denizde derlerse o zaman balıklar önünüzde gidecektir. Bu sözler melekutun bu dünyanın maddi sisteminin dışında olan bir alem olduğunu anlatabilmek için kullanılan bir ifade şeklidir. Yani siz melekutu bu dünyada, hatta bu dünyanın atmosferinde ya da yerin altlarında falan aramayın. Sürekli geri kalırsınız ve ona hiçbir zaman ulaşamazsınız demek istemektedir. O hem içinizdedir hem de dışınızdadır sözü ise son derece önemli bir sırrı ortaya koyar. Dışımızda olması melekutun subjektif değil objektif bir alem olduğunu ve bizim dışımızda var olan evrensel organizasyonun bir parçası olduğunu söylemektedir. Buna karşılık biz onu fiziki gözlerle değil ancak ruhsal gözlerle fark edebileceğimizi de hem içinizdedir sözüyle son derece manidar bir şekilde anlatmıştır. Nitekim İsa peygamber bu gerçeklerle siz ancak kendinizi bildiğiniz zaman karşılaşabileceksiniz diyerek anlatmaya çalıştığımız bu meseleyi de gündeme getirmiş oluyor. Kendini bilmek tüm inisiyatik öğretilerin temelidir. Hatta inisiyatik öğretilerin hedeflediği asıl konudur. İslamiyet'teki kendini bilmeyen Rabbini bilemez sözü de bu anlamda kullanılmıştır. İnsanın kendini bilmesi ruhsal kökenin bilgisine ulaşması ve ruhsal güçlerinin farkına varması demektir. Böylelikle ruhsal gerçeklerin yeniden bu beden içinde fark edilmesinin mümkün olacağı anlatılmak istenmiştir. Bu gerçekleşince de insan ilahilikle olan irtibatını fark edecektir. Yani İsa peygamberin üzeri örtülü bir şekilde söylediği diri babanın oğulları olduğunu. Diri babanın oğulları olduğunun anlaşılması aslında her insanın köken olarak sahip olduğu ruhsal potansiyelinin mükemmeliyetini ifade eder. Ancak insanların çoğu bu mükemmeliyeti unuttukları için bundan habersiz yaşamaktadırlar. İşte inisiyasyonda insana yeniden hatırlatılan gerçeklerden biri de budur. Yani insan kendisini tanırken varoluşun sırlarını da fark etmeye başlayacaktır. Tek bir cümleyle özetleyecek olursak uykuda olan insanın uyanma çabasını anlatan sözlerdir diyebiliriz. İşte ancak bu uyanma sağlandıktan sonra insan evrensel idare mekanizmasının nasıl bir organizasyon içinde işlemekte olduğunu ve kendisinin de bu organizasyondaki yerinin ne olduğunu anlayabilecektir. Bütün bu sözlerin özeti budur. Bab 111. İsa dedi: Gök ile yer önünüzde birbirlerine dolanacaklar ve diriden gelendiri ne ölüm ne de korku görecek. Çünkü İsa kendini bilen kimseye dünya ona layık değildir diyor. Kendini tanıma ve kendini bilme ile ilgili işte İsa peygamberin bir başka sözü daha. Kendini bilen kimseye dünyanın layık olmaması, o varlığın bu dünya okulundan mezun olmasını anlatır. Layık değildir çünkü o varlık bu dünyadan öğreneceklerini öğrenmiştir. Artık ona daha üstün imkanlara sahip başka kozmik okullar, yani başka dünyalar beklemektedir. Bu söz bu açıdan yaklaşıldığında insanın kozmik bir öğrenci ve kozmik bir gezgin olduğunu da gözler önüne serer. Gerçekten de insan ölümsüz ruhsal yapısıyla sonsuzluklardan sonsuzluklara kanat açmış özgür bir kuş gibi evrende varoluşuna devam etmektedir. Ancak ne yazık ki insan bu dünyanın kısıtlı şartlarında bu gerçeği unutmuş bir halde yaşamına devam etmekte, dünyadan başka bir dünyayı çoğu zaman aklına bile getirememektedir. Hatta bu koskoca evrende sadece üzerinde yaşadığı dünyada yaşamın olabileceğine bile inanabilmekte ve başka dünyalardaki kozmik yaşamı sözde bilimsel anlayışına uyarak reddedebilmektedir. Böyle düşünen sözde bilim adamlarına kaygıdan başka kuşların olabileceğini hatırlatmak isteriz. Yer ile gök meselesine gelince. Yer ile göğün önümüzde birbirlerine dolanmaları, öncelikle gökyüzüyle yani yukarısıyla daha da açık söyleyecek olursak, evrensel idare mekanizması ile yeryüzünde yaşayan insanların açık olarak irtibata girmesi demektir. Bu irtibat şu anda da vardır, ancak kapalı bir şekilde yürütüldüğü için çoğunluk tarafından fark edilmemektedir bile. Sadece özel görevlilerin, peygamberlerin, inisiyelerin ve bazı ileri seviyeli medyumların fark edebilecekleri bu irtibatın herkes tarafından algılanması anlamına gelir. Aynı zamanda uzun bir süredir insanlardan gizlenen gerçeklerin gün ışığına çıkacağı anlamına da gelen bir sözdür. Bunu eski bir sufi şöyle özetlemişti: Yer ile gök evlidir, hiçbir şey gizli kalmaz. Bab 67. İsa dedi: Bütünü bilen kimse kendisinden mahrum ise bütünden de mahrumdur. Yukarıda aktarmaya çalıştığımız insanın kendini bilmesi meselesi İsa peygamberin kendisinden mahrum ise sözüyle tekrar karşımıza çıkmaktadır. Bütünü bilmek en genel anlamıyla varoluşun sırlarını bilmek demektir. Demek ki lafzen bazı sırları ve bazı kozmik gerçekleri bilsek de kendi sırlarımızı keşfedemediğimiz müddetçe bunun bize hiçbir yararı olmayacaktır. Kendini bilmeyen Rabbini bilemez sözüyle bu söz aynı anlamdadır. Bu konuyla ilintili olarak ağacı yarın ben oradayım, taşı kaldırın beni orada bulursunuz diyerek o bütünün bir parçası olduğunu 77. babda ifade ederken halkı hiçbir zaman açıklanmayan büyük bir inisiyatik sırrı üstü kapalı bir şekilde dile getirmiştir. Binlerce yıldır insanlığa aktarılmayan bu sır neydi? Elimizden geldiğince açmaya çalışalım.